24. ayrım, sayfa 239. Jatavi Hastanesi'nin yanından inen yokuşun, apartmanın önünden başlayıp, Beşir Cemayel'in Lübnan'ın amblemi olan sedir ağacına karşı Nazi selamı çaktığı anıtın yanına gelinceye kadar olan kısmı çok dik olduğu ve Zeynep Hanım çok yavaş yürüdüğü için bacaklarının ön kasları tutuldu Filipina'nın. Hiç konuşmuyorlardı ve Zeynep Hanım'ın yüzünde şüpheli bir hal alan gülümseme giderek genişliyordu. 17 ya da 18 adımda bir dönüp Filipina'ya tehlikeli bir sevgiyle bakıyordu ve en az 3 kere söyledi. Jimenez'e kadar yürüyelim dedim. Şimdi taksi filan uğraşmayalım diye. Nasır olsaydı olurdu da onun da bugün erken çıkacağı. Beyrut'ta ihtiyarlara bakan her genç Filipinli, Sri Lankalı ve Etiyopyalı kadın gibi bacakları titriyordu Filipina'nın. Bacaklarının eksilttiği, adımlarını küçülttüğü için. Zamanla küçülüyordu adımları hepsinin. Durmadan yanlış çalıştırılan makineler gibi. Filipina bu yüzden etrafına bakamazdı. Zeynep Hanım'ın ayaklarına bakıyordu. Hem düşmesin diye hem de öfkelenerek pasaportu onda olduğu için. Zeynep Hanım'ı düşürürse pasaportunu hiç alamayacağına dair garip bir inanca kapıldığı için de hep ayaklara bakıyordu. Hah, geldik işte. Durdular ve Filipina ilk kez kaldırdı başını. Öne eğilmekten ağrıyan boynunu. Latin harfleriyle yazılmış tabelayı okudu. Bodikyan üniformaları. Zeynep Hanım, Filipina'yı tekrar tertemiz bir kız yapacağı için mutlu. Filipina'nın ağzı açık. Ağzı açık ve tabelanın altındaki üniforma giydirilmiş örnek Filipino'ya bakıyor. Üniforması var, önlüğü var önünde, fırfırlı. Ellerini karnının altında kavuşturmuş duruyor. Boynu yok, başı önde, yüzü de yok. Ayakları var, kocaman. Siyah ayakkabıları ve soket çorapları, çocuk gibi, tuhaf. Saçları var ortadan ayrılmış, arkadan toplu. Dövmüşler dövmüşler, sonra da resmini çizmişler gibi. Artık adını bilmiyor gibi. İki Filipinom'dan biri. Öyle duruyor ki ülkesinde filleri var muhakkak. Sonra aniden içerideler. Pembe, yeşil, beyaz ve mavi üniformalar. Çok hızlı oldu. Zeynep Hanım Filipina'nın en çok beyazı sevdiğini biliyor. Anneler bilmez mi? Anneler affeder, değil mi? Yakıştı da. Hem böyle hemşire gibi oldun, daha iyi. Hizmetçiye benzemiyor yani Filipina artık. Ne güzel. Zeynep Hanım bile bilmiyor ama konuya dair her madamın söylediği şeyi söylüyor birden. Çünkü aklın yolu bir. Elbiselerin kirlenmez böylece. Filipina da bilmiyor bunu. Bir süre sonra Filipinolar fikir kendilerine aitmiş gibi tekrar ediyorlar aynı cümleyi. Kilise ve Lamastra arasında tekrar ettikleri dualar ve şarkılar gibi. Dükkandan çıkınca şimdi Filipina'nın dizine torba çarpıyor. Çap çap çap. Burnuna kumaşın taze tela kokusu geliyor. Pasaportu nerede? Pole oturalım dinlenelim biraz, demiş Zeynep Hanım. Aniden pol kafedeler o anda. Habibi bir kahve, vasat. Espresso var madem, Turkish coffee yok. İyi iyi ondan getir. Filipina sen de bir frappe iç bari. Frappe Filipina'nın önünde başa çıkamayacağı kadar büyüyor. Frappe'den çıkamayacak Filipina. Yuta yuta boğulacak şimdi. Zeynep Hanım her şeyi temizledi. Memnun. Memnun ya, şaka yapıyor. Bu garson çocuklara bu takkeleri giydiriyorlar ya. Ondan bunlar böyle asabı bozuk dolaşıyor. Bu kez şakası kendine de komik gelmiyor. Eve taksiyle dönülecek. Her şey daha iyi olur. Olur canım. Akşamüstü Filipina merdivenlerde, apartman girişinde, yanında çöp torbası, üzerinde üniforma, oturmuş ağlayamıyor. Marvan nerede? Ayşe manavdan dönerken görüyor onu. Anlıyor, bir derdi var. Ama Filipinolarla nasıl konuşulur hiç bilmiyor. İngilizceden değil, bilmiyor. Konuşulur mu onlarla? Eve çıkıyor. Setanik görüyor sonra, yanına oturuyor. Bak, ben de bunu giyiyorum iş yaparken, diyor. Kırmızı burnunu takıyor, Filipina gülmeye çalışıyor. Bir sigara yakıp televizyonda Nasrallah'la dalga geçen komedi şovundan sonra olayların çıktığını anlatıyor. 9. ulusal görüşmede liderlerin sadece bu konuyu görüştüklerini söyleyip gülüyor. Birbirimiz hakkında kötü bir şey söylemeyelim bundan sonra. Lafa bak, çocuk gibiler. Aslında şu şeylerde birazcık espri anlayışı olsa. Canı ona sıkılmış. Hizip birazcık daha şey olsa, şöyle ne bileyim biraz daha açık, o zaman daha iyi anlaşılacaklar. Filipina aynı yerinden ağzının gülmeye çalışıyor. Marvan gelmiyor. Hadi Bey'in peşinde. Daha doğrusu herkes öyle bilmekle birlikte aslında Jean'la konuşuyor. Caddenin biraz aşağısındalar ikisi. Ama dünyanın ve Jetavi yokuşunun eğimi sebebiyle görünmüyor. Ne yapıyorsun o kızla? Sana ne? Ne demek sana ne? Ben senin derdini biliyorum. İbnelik etme. Ben İbne'ysem sen de muhabaratçı İbnesin. Hem Zeynep Hanım'a söyleyeceğim bunu. Hem de senin şu Filipino'ya. Bakalım o zaman inşaatlarda sıkışabilecek misiniz? Gebertirim ulan seni. Niye? Aşık mısın yoksa kıza? Gebertirim dedim. Sus, aşağılık falanjist. Elleri ceplerinde ikisinin de. Yanlarından bir tank geçiyor. Gidip bir kontrol noktası kuracaklar ileride. Marvan gidiyor gebertmemek için İbne'yi. Jean ağlıyor ama yokuşun eğimi kimse görmüyor. Önce çöp, sonra Filipina eve çıkıyor. Paçaları yere sürünüyor üniformanın. Kısaltmalı mı? Zizo Materazzi'nin göğsüne kafa atıyor. Mahalle kendisi İtalya'ya kafa atmış gibi ayağa kalkıyor. Filipina merdivenleri Zizo gibi çıkıyor. Kül olmuş gibi. Ve İtalyanlar yeniyor. Dikkat! Arapça konuş benimle. Otel odasında dolanıp düğümlenmiş, karışıp buruşmuş çarşaflarla yekpare olmuş zaman içinde bir yerde deniz böyle fısıldadı Ziyad'ın göğsünde. Nefesini dinlediği erkeğin ana dilinin sesini duymak istedi. Sevişmenin tam ortasında bir hava kabarcığı yarattı bu cümle ve o hava kabarcığı büyüdükçe kopup gitti denizde. Birkaç gündür öğrendiği Arapça sözcükleri sıraladı sevişme fısıltısıyla. Habibi, Tayyip, Halas. Bildiği sözcükler bitince kısa sustu. Ama konuşmak da istiyordu bu yatağın ana dilinde. Bu yüzden işte gülerek içinden aklına gelen şu tuhaf fikirle Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük. Ne yapıyorsun be? Gülmeye başladı Deniz. Ne yapayım? Sen konuşmayınca ben konuştum Arapça. Benim Arapçam da bu. Manyak mısın sen kadın? Gülerek dağıldılar ara sokaklarında yatağın. Deniz nefeslere dönüşen kahkahalar arasında sordu. Böyle bir günah var mı? Hiç sanmam Habib'ti. Bu kadar manyakça bir şey günahları yazanların aklına gelmemiştir. Ziyad çarşafları gülen karnına boca edip banyoya giderken seslendi Deniz. Gusül abdestin mübarek olsun Habibi. Hakikaten hiç bilmiyorsun değil mi? Gusül abdestin mübarek olsun ne demek? Ne demek? Dönüp koşup bükülmüş dizlerini tutup Deniz'in sıkıştırırken çın çın çınladı Deniz. Ne denir ki? Vallahi bir şey dendiğini sanmıyorum Habib'ti. Müslüman kadın dediğin senin kadar çok konuşmaz bir kere zaten. Ziyad başını kaşıyarak banyoya yürüdü. Hiçbir sıra dışılık yoktu yürüyüşünde ve yine de beli kırık bir siyah kuğuya benziyordu sırtı. İçeriden nemli nemli yankılanan su sesi arasında sordu. Sahiden söylesene, Türkiye'de hiç mi din eğitimi almıyorsunuz siz? Nasıl oluyor da hiçbir bok bilmiyorsun? Bilmediğin gibi bir de sıfır saygı, sıfır korku. Deniz'in yatakta sallanarak, saçlarını parmaklarına dolayarak mırıldanmaya başladığı şarkı su gürültüsüne aktı. Yüzüne bembeyaz bir gülümsemeyi çağıran çok eski bir gecenin görüntüsüydü. Sübhaneke, Sübhaneke, Allahümme, Allahümme ve bihamdik ve bihamdi neydi? Hamdik, hamdik. Büyük anneanne, benim uykum geldi. Bir de ayaklarım üşüdü. Sok bakayım ayaklarını bacaklarımın arasına. Tamam mı? Tamam. Oy, buz gibi olmuş, buz. Hadi bitirelim duayı. Bak sana ne öğreteceğim sonra. Büyük anneanne, Allah'ın sakalı var mı? Sen duayı ezberledin mi? Bak, yarın gece soracağım ama. Neyse, hadi bakalım, yeni ders. Büyük anneanne, efendim, burnum üşüyor benim. Sok yorganın içine, soktun mu? Aferin. Şimdi bak ne öğreteceğim sana. Cin göz seni. Nasıl da ayıldı dua faslı bitince? Büyük anneanne tam o an geldiğinde arkadan incecik örülmüş bembeyaz saçını yastığın üzerinden aşırtırdı. Muhtemelen gözleri daha da büyüktü Deniz'in yüzü bu kadar büyümeden önce. Muhtemelen gece derslerinin bu bölümüne gelindiğinde büyük anneanne de adı onu adıyla anabilecek herkes öldükten sonra unutulmuştu. Eskidenki gözlerini hatırlıyordu. Nasılsa görevini tamamlamış, Deniz'e öğretilmesi gereken ilk duayı öğretmişti. Gözleri şimdi yine o acayip maviydi. Ailede hiç kimsede olmayan mavi gözler onda olduğuna göre, anlattığı her şey bu yüzden masaldı. Mavi gözleri yüzünden bilinmeyen bir topraktan, bilinmeyen bir zamandan gelmişti. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar? Hiç bitmiyor bu gönlümün kavgası yar. Söyle bakayım. Yanıyor mu yeşil lambası? Yeşil köşkün lambası. Hiç bitmiyor kavgası. Bu gönlümün kavgası. Söyle şimdi baştan. Gözleri kapanırdı büyük annenin. Şarkının nameli yeri geldiğinde. Bu onların fısıltı gece sırrıydı. Bu fısıltılı sır yüzünden işte ne Allah'tan korkmayı becerebilmiş ne de bir sevişmeyi bir şakayla bölmeyecek bir kadın olabilmişti. Bunu bir gün Ziya'da anlatacağını düşünüp gülümsedi. Bir gün anlatırdı belki, gülmek için, uzakta biriktirdikleri günlerin birinde. Havaalanına gitme saati gelene kadar Ziya'da sarılıp ona kim olduğunu hatırlatan bu kokuyu uzun uzun soluyarak uyudu. Nasılsa sonra da her şeyi, bütün hikayeleri anlatacak kadar çok zaman birikiyordu. Güzel bir rüya gördü. Avucunda bir çiçek ismi taşıyordu rüyasında. Şimdi inince hava alanında hemen gidip çıkıştaki arabalara binmiyorsun. Onlar turistler için. Aşağıya ineceksin. Orada da kazıklarlar şimdi seni. De ki $20. Daha fazla da verme. Duruyor Ziyad. Hava alanındalar. Kahveler önlerinde. Deniz'inki içilmemiş, soğumuş beklemekten. Çünkü Deniz biraz önce ileriye doğru yürüyüp konuştuğu, kapattığı telefonuna bakıyor. Taksiciye diyeceksin ki, adres yok biliyorsun Beyrut'ta. Dolayısıyla tarif edeceksin. Dur ben sana yazayım ne diyeceğini. Ziyad, bulursun bulursun merak etme. En kötü ihtimal ne olur? Gidersin bir otele. Zaten ben de yarın akşam oradayım. Ziyad, ben biraz önce... Telefonda yani. Tunç'u terk ettim. Böyle bir cümlenin karşılığı olabilirmiş gibi bir erkekte, Deniz kucağa düşüp açılmış iki el gibi bıraktı yüzünü Ziyad'ın yüzüne. Benim yüzümden. Ziyad'ın korkuyla kurmaya kalktığı cümlesi, kalabalık bir trafikte aniden dönüş yapan bir araba. Az kalsın insanlar ölecek. Deniz'de kornalar çaldı sürü sepet ve fakat nihayet, sakinleşti bütün direksiyonlar ikisinde de. Mabruk Habib'ti. Ziyad aniden tepesine çöken bütün o kadın korkusuna rağmen Neresinden bulup çıkarttı o kadar Bogart'ı? Nasıl böyle? Tebrikler canım diyerek hava attı, kendi de şaştı. Bu havalı sahneyi daha şık bir hareketle taşlandırmak istedi birden. Yani nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi hiçbir şey hissetmiyorum. Yani iyi mi? İyi yani. Yoksa yani... Ziyad çık, yaniye düştün yine. Çık oradan sevgilim, dedi Deniz ve kendine şaşarak umursamazlığına, hiç canının yanmıyor olmasına, bu garip kudret hissine, aniden başka bir adama sevgilim deyişine güldü. Yok yani sonra ağlayıp zırlayacaksan diye alaya döndürdü yüzünü Ziyad. Bana bak Ziyad Efendi, o kadar da değil. Bir şey hissetmiyoruz dediysek o kadar da değil. Hürmet et, sevgilimizi terk ettik herhalde. Yeniden güldü Deniz. Zalim biri miydi artık o? Böyle biri miydi? Boş veriverdi sonra da. Bir hikaye, bir adam, bir şehir, bir insanı başka biri yapmıyorsa, içinden orada olduğunu kendine söylemeye cesaret edemediği birini çıkarmıyorsa, neydi ki zaten? Sustular biraz. Deniz etrafına bakındı, Ziyad öteki tarafa. Ne kadar korktuğunu düşünürse, daha çok korkacağı için bunu düşünmedi. Bak, bak deyince Deniz, her neye bakılacaksa ona tutunup bu meselenin çukurundan kendini hızla dışarı çıkarmak için bakındı. Şuraya. Charles de Gaulle havaalanının tam ortasında, duvarın kenarında insanlar birikmeye başladı. Başörtülü, çarşaflı kadınlar arkada, takkeli fistanlı adamlar önde. Giderek çoğaldılar. Çağrılmışlar gibi sessizce kayarak toplandılar duvar boyunca. Seccadeler yayıldı yerlere. Yekpare bir hareket hep birlikte sanki elden ele geçirilerek akıyor, sürüyor, bütünleniyor ve eller namaza başlamak için göğüslerin üzerinde bitiştiğinde kıvamlı bir sessizlik kalabalığın üzerine görünmez bir örtüyle kaplıyordu. Gelip geçenler gelip geçmez oluyor, koltuklardan oturup bakanlar başlarını sessizce çeviriyorlardı. Namaza duran yaklaşık 70 kişilik kalabalığa bakanlar birbirine bakmamaya gayret ediyor. Bu nezaketsizlikten kaçınmak için herkes başını önündeki bir şeylere, çantalara, kitaplara, sessizce katlanmaya çalışılan gazetelere gömüyordu. Başka bir iş var bu işte Ziyad. Dinin ötesinde bir şey, görünenin çok ötesinde bir şey. İnsanla ilgili bir şey var. Ne o? Ziyad biraz önce kendisi için bir adamı terk ettiğinden emin olduğu bu kadını sırf bu yüzden sevebileceğini, korkmaya gerek olmadığını, onu çok sevebileceğini düşündü bir an için. Öyle de baktı, dertli bir sevgiyle. Sevmek bu değil miydi zaten? Yan yana yürürken birbirine bir şeyleri göstermek. Anlattığı her hikayeyi böyle dinleyecekse, hep ne diyeceğini merak edecekse bu gözler. O gülümseme yüzünden, dedi ve bıraktı merak denizin içinde hızla mayalanan ekmek gibi kabarsın ve devamı istensin hikayesinin diye. Gülümseme mi? Bunun ne olduğunu onlara sor. Cevap olarak bir gülümseme alırsın. Bir hoşgörü gülümsemesi. Bir soylunun alt sınıftan birinin münasebetsizliğine cevaben gülümsemesine benzer. Her şeyi sana sanki sen aptalmışsın gibi anlatmaya başladıklarında o gülümsemeyle işte o zaman yeniden kurulur o kutsal kubbe. Dik duruyorlar böylece o gülümseme. Bütün dünyanın efendileri üstlerine gelse de vazgeçmeyecekleri şey Allah değil, o gülümseme. Bir kere insanın ağzına o gülümsemenin tadı deyince gülümsüyorlar çünkü onların cevapları var. Onlardan kanlarıyla kazandıkları ve silahlarıyla korudukları o gülümsemeyi almaya çalışıyorlar. Karşılığında ne verecekler? Demokrasi? Sadece sorunları verecekler karşılığında. Onlar da bunu biliyor. O yüzden bırakmıyorlar cevaplarını. O gülümseme. Bir sürü insan o gülümseme uğruna ölüyor.